Ayrım 6.
Hukuk yardımında bulunan arkadaşlarımız gözaltı süresinde saptanan sürenin yakalama ve delil tutanaklarının düzenlenmesini kapsayacak süre olduğunu, bu sürenin 24 saate kadar uzatılması gerekmediğini dikkate alarak zabıta ve savcılıkta yapılacak işlemlerin kısa sürede yapılmasını sağlamalı, işlem sürelerini de elindeki görev tutanağına not etmelidir. 5. Polisin sorgulama yetkisi zanlıya ilişkin olarak yoktur. İfade almada sorguya çekme değildir. Bu nedenle polisin görevi kimlik tespitiyle sınırlı tutulmalıdır. Baroca hukuk yardımı amacıyla görevlendirilmiş avukat arkadaşlarımız, zanlıya suça ilişkin olarak savcılık önüne kadar susma hakları olduğunu, ancak savcılık önünde isterlerse ifade verebileceklerini anımsatmalıdırlar. Böylece eski cumhurka dahil olmayan fakat bu yasayla hukuka aykırı bir biçimde yürürlüğe giren zabıtanın ifade alma yetkisi yasaya rağmen fiilen ortadan kalkmış olacaktır. Bu tutum bir ilke kararı olarak benimsenmelidir. 6. Hukuk yardımı için görevlendirilmiş avukat, sanık lehine olan delillerin toplanması için zabıta, savcılık ve tutuklama hakimi önünde aktif çaba göstermelidir. Bu tür delillerin toplanması zanlının savunması için çok önemlidir. Geçmişte kullanamadığımız bu hakkın hazırlık aşamasına avukatın fiilen katılmasıyla işler hale gelmesi için çaba gösterilmelidir. 7. Hukuk yardımı zabıta aşamasıyla sınırlı değildir. Sorgunun tüm aşamalarında avukatın hazır bulunması yasa ile hüküm altına alınmıştır. Ancak bu aşamalardaki yardım görüşme de değildir. Avukat arkadaşlarımız görevin sürekliliğinin bilinci içinde olmak zorundadır. 8. Ceza hukukunun özel bir alan olduğu, suçların değişken vasıflarla karşımıza çıkacağı düşünülerek, ceza alanında uzman avukatlardan bir danışma komisyonu oluşturulmalı, komisyonda görev alan avukatların ad ve telefonları görev formunda yer almalıdır. 9. Ailenin haberdar olarak avukatı görevlendirmesi halinde zanlı avukat yardımını istemiyorsa bu durum yazılı bir belgeyle savcılık tarafından avukata tebliğ edilmelidir. Yazılı belgenin verilmemesi halinde savcılığın görevini kötüye kullandığı iddia edilmelidir. 10. Görevli avukatların kamu hizmeti yaptıkları dikkate alınmalı, hazırlık aşamasındaki görevlilerin avukatları çıkardıkları zorlukların görevli memura mukavemet ve görevin kötüye kullanılması suçlarını oluşturacağının ilgililere duyurulması baroca ilgili bakanlıklardan talep edilmelidir. 11. Hukuk yardımında bulunacak arkadaşların tutum ve davranışları denetlenmeli, yardımın reklama dönüşmesi engellenmeli, meslek ahlakına aykırı durumların disipline sevki sağlanmalıdır. 12. Yasanın 31. maddesi DGM, sıkı yönetim ve olağanüstü hal bölgesi kapsamına giren suçları anılan yasanın kapsamı dışında bırakmıştır. Fakat hazırlık aşamasında suçun çeşidini belirlemek son derecede güçtür. Bu durumda zabıtadan böylesi bir ayrım yapmasının beklenmesi yetki gaspına yol açacak, zabıta adeta savcılık görevi yapacaktır. Özellikle toplu suçlar yönünden ortaya çıkacak karmaşanın hakkın özünün korunmasına saygı gösterilerek çözümlenebilmesi için zabıtaca alınmış herkesin suçun nevinin saptanmasındaki maddi olanaksızlık nedeniyle avukat yardımından yararlandırılması gerektiği ilkesel bir tutum olarak benimsenmeli ve ilgili bakanlıklardan bu durumun genelge ile de güvence altına alınması talep edilmelidir. 13. İki suçlamanın bir arada soruşturulduğu hallerde, örneğin TMY toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, zanlı ve müdafi yeni yasa koşullarından yararlandırılmalı, aksi iddia edildiğinde polis ya da savcılık ya da savcılık yazılı ve DGM savcılığına belge verilmelidir. 14. 3842 sayılı yasa kapsamında bırakılan suçlar yönünden şu gerçek göz ardı edilmemelidir. 3842 sayılı yasanın 31. maddesi bu suçlara ilişkin olarak 1412 sayılı cumun değişiklikten önce yürürlükte olan eski hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Bu hükümler daha önce 3 ayrı genelgeye konu olmuş, 1412 sayılı cumun 135-136. Maddeleridir. Anılan maddelerde sanığın soruşturmanın her aşamasında müdafiin yardımına başvurabileceği belirtilmektedir. Bu hakkın halen var olduğu dikkate alınarak görüşme isteminde bulunulmalı, istemin reddi halinde yasal yollar zorlanmalıdır. 15. Avukat sayısının yetersiz olduğu ya da avukatın ulaşmasının madden olanaksız bulunduğu durumlarda zanlı, herhalde susma hakkını kullanmış sayılmaktadır. Bu çözüm önerisinin yasal bir düzenleme gerektirdiği açıktır. Ancak ilgili bakanlıkların uygulamaya ilişkin olarak yayınlayacakları bir genelge bu durumu biçimsel olarak yönlendirebilecektir. Savunma hakkının anayasayla güvence altına alınmış bir hak olduğu dikkate alındığında genelgenin yasaya aykırı olması düşünülemez. Kaldı ki yasada bu konuda boşluk bulunmaktadır. Ayrıca avukatlık yasasına bu konuda getirilecek bağlayıcı hükümlerle bu öneri yasal düzenleme olanağı da bulabilecektir. Çağdaş Hukuk Dergisi, Çağdaş Hukukçular Derneği Merkez Yayın Organı, Ocak-Şubat 1993 sayısı. Cumhuk değişikliği nedir, ne değildir? Yazan Avukat Ali Yıldırım. 1. Bölüm. Çifte standartlı reform. Kamuoyuna yargı reformu olarak sunulan 3842 sayılı yasa, 18-11-1992 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve 1-12-1992 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, ceza muhakemeleri usulü kanunu ile devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiriyor ve yeni birkaç madde ekliyor. Toplam 33 maddeden oluşan yasa kapsamının kat kat aşan bir tartışmanın odak noktasını oluşturuyor. Siyasal iktidar tarafından kendisine büyülü bir misyon atfedilen ve adeta tüm demokrasi sorunlarını çözeceği ileri sürülen bu yasanın propagandası o denli etkili yapıldı ki, kimi hukukçu liberal yazarlarca yargıda devrim olarak dahi nitelendi. İktidarın demokratikleşme vaadinin somut bir adım olarak görüldü. Ve hatta bir gazete konuyu işlediği başyazısında yasayı savunmayanların ilericiliğinden, demokratlığından kuşku duyulacağını yazmaktan kendini alamadı. Meslekten hukukçular bile yasanın yargılama hukuku ve temel hak ve özgürlükler açısından ne getirip ne götürdüğünü henüz yerli yerine oturtamamışken medya yargı reformu zaferini ilan ediverdi. Sıradan insanlar ise Amerikan filmlerinde görüp özlemle baktıkları sanık haklarının kendilerine de tanınmasını sevinçle karşıladılar. Kuşkusuz bu tepki, bu yaklaşım insanların demokratikleşme istek ve beklentilerinin yerinde bir işareti olarak değerlendirilmeliydi. Peki yasanın özünü oluşturan neydi? Bunca propaganda arasında gizlediği bir gerçek var mıydı? Yaratılan yanılsama aralandığında ne görülecekti? Bu sorular terörle mücadele yasasında olduğu gibi kamuoyunun dikkatinden özellikle gizlendi. Gizlenen gerçek şuydu. Yasa getirdiğini iddia ettiği düzenlemeler bir yana temel olarak çifte standart ve ikiyüzlülük üzerine oturuyordu. Tutumu açıktı. Suç işlediği ileri sürülen kişilerin yargılanma süreçlerinde çifte standardı gittiğini 31. maddesinde itiraf ediyordu. Suçun işlendiği bölgeye ve işlenilen suçun niteliğine göre ayrı, özel bir yargılama süreci belirlemek, tek amacı gerçeğin açığa çıkarılması olan yargılama hukukunun ruhuna aykırı düşüyor. Oysa yasanın yaptığı tek sözcükle bundan başka bir şey değil. Yasanın bir ayağını ayrımcılık, çifte standart oluştururken, diğer ayağını ise reform olarak sunulan ve 1929 tarihli yasanın kimi hükümlerini yineleyen, kimisini de yinelerken daha geri noktalara giden yaklaşım oluşturuyor. Burada yasanın bu nitelikleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 1. Demokratikleşme beklentileri. 3842 sayılı yasanın gerekçesini demokrasi oluşturuyor. Amacı ise demokrasi beklentisine yanıt vermek. Koalisyon hükümetini oluşturan partiler gerek genel seçimler öncesinde gerekse hükümet protokollerinde yoğun bir şekilde demokratikleşme konusuna vurgu yaptılar. Kuşkusuz toplumsal muhalefetin istemiydi bu vurgulaya neden olan. Tam ve eksiksiz demokrasi, tam ve eksiksiz insan hakları, işkence ayıbından kurtulmak temel vurgularıydı hükümet ortaklarının. Siyasal iktidar, Cumhur reformunu bu yönde önemli bir aşama olarak ortaya koyup hazırlıklara başladı. İktidar, bir insanlık suçu olarak görülen işkenceyi varlığını kabul ediyor, yasal düzenlemeler ile bu ayıptan kurtulacağına söz veriyordu. İşkence yargılama sürecinde özellikle de gözaltında söz konusu olduğu için gözaltı ve yargılamaya ilişkin düzenleme bir zorunluluktu. İşkencenin önlenmesinde umut yasal düzenlemeye bağlandı. 2. İhlaller sürüyor. SHP-DYP iktidarı temel hak ve özgürlükleri geliştiremediği gibi tam tersine yaşama hakkı da dahil tüm özgürlük alanlarında ihlallerin hızını yitirmeksizin sürmesini engelleyemedi. İhlallerin sürmesi mevzuatta esaslı değişiklik hazırlıyoruz sözleriyle gerekçelendiriliyordu. Ne var ki koalisyon hükümeti idaresinde işkence bir sorgulama yöntemi olarak varlığını sürdürdü. İnsan haklarına en ağır saldırı yaşama hakkının gaspı olan yerinde infazlarla gerçekleşti. İktidar insan haklarına saygısını yerinde infazları bakan gözetiminde uygulayarak gösterdi. Polisçe gözaltına alınarak kaybedilen insanların listesi ise 12 Eylül'ü aratacak kadar uzadı. Kürt realitesi ise sorunun çözüm yolu olarak şiddetin seçilmesi ve görevin askerlere havale edilmesiyle tanınmış oldu. Bunca derin ihlallerin arasında cumhur değişiklikleri yine de insanlar arasında demokratikleşme beklentisinin bir odağı oldu. 21.5.1992 tarihinde mecliste görüşülerek kabul edilen 3801 sayılı yasa önemli eksikliklerine karşın Cumhur'da DGM ve polis yasalarında kale alınabilecek değişiklikler getiriyordu. Hükümet tarafından çok da istekle çıkarılmayan bu yasa Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderildi. 3. MGK ağır bastı. Cumhurbaşkanı Özal, insan haklarını eksiksiz uygulanması için çıkartılan yasayı anayasaya aykırı buluyordu. Veto yazısındaki bir paragraf, aykırı bulmanın arkasındaki gerekçeyi bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Özal, geri gönderme yazısında şöyle diyor. 22 Mayıs 1992 tarihinde yapılan üst düzeydeki bir toplantıda, katılanlar yeni düzenlemeler karşısında büyük endişelerini açıklamışlardır. Düzenlemelerin olağanüstü hal ve terörle mücadeleyi menfi yönde etkileyecek şekilde yapılmamasını istemişlerdir. Evet, 21 Mayıs günü yasa çıkıyor, hemen ertesi gün MGK toplanıyor ve halkın temsilcilerinin yaptığı yasayı uygun bulmuyorlar. Veto gerekçeleri bir yana, bu tek paragraf bile Türk demokrasisinin ne kadar sakat ve aciz olduğunu gözler önüne seriyor. Son sözü askerlerin çoğunluğu oluşturduğu MGK söylüyor. Konu temel hak ve özgürlükler olunca MGK'nın dediği oluyor. Hükümetin yasayı ayak sürüyerek isteksizce çıkardığı tezi Özal'ın veto yazısıyla doğrulanıyor. Özal açıklıkla başbakan da MGK'nın görüşüne katıldı diye yazıyor. Cumhurbaşkanı yasayı askerlerin emirleri doğrultusunda veto ederek geri gönderiyor. Ne var ki yasayı veto eden yalnızca Cumhurbaşkanı değil. Devlet güçleri bir blok halinde yasaya hayır diyorlar. Bunların ilk sırasında bağımsız Türk mahkemelerinin en tepesinde bulunan Yargıtay'ın başkanı geliyor. Yargıtay başkanı adli yılın açılışı dolayısıyla yapmış olduğu konuşmada Cumhur değişikliklerine şiddetle karşı çıkarak şöyle diyor. Cumhur değişikliklerini devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü açısından büyük bir kaygıyla izliyoruz. Yüksek yargıç kaygısının gerekçesini de belirtiyor. Teröristlere hukuki güvenciler tanımak son derece yersizdir. Çünkü devletin terörü önlemek için teröristlerin kullandıkları vasıta ve yöntemleri kullanması demokratik hukuk kurallarına tamamen uygundur. Evet, yüksek yargıç askere, polise terör öneriyor. Hukuka uymayın, uymanıza gerek yok fetvası veriyor. Yargıtay başkanını polis izliyor. Polisler düzenledikleri yasa dışı gösterilerde Cumhur'a hayır, insan hakları Türk'ün düşmanı sloganı atarak vetolarını ifade ediyorlar. Görüldüğü gibi MGK'nın, Cumhurbaşkanı'nın, Demirel'in, yargıçların, polisin veto gerekçeleri aynı noktada birleşiyor. Siyasi sanıkların insan haklarına ihtiyacı yoktur. Onlar hukuksal korumaya mazhar değildirler. 4. Vetoya uygun değişiklik. MGK'nın vetosu karşısında meclis eli kolu bağlı kaldı. Geri gönderme yazısında belirtilen gerekçelere sessizce boyun eğdi. Çifte standartlı yaklaşım olduğu gibi benimsendi, kabul edildi. Ne var ki boyun eğilen yalnızca anayasal gerekçe aykırılık iddiaları değildi. Meclisin üstünde olduğu açıkça söylenen iradeye de hiçbir itiraz olmuyordu. Meclis bu kez direktifler doğrultusunda yasa için yazmış olduğu gerekçeleri bir yana atarak yasayı yeniden düzenledi. Amaç bir yasa çıkarmak oldu. İşkence ayıbından kurtulmak unutuldu. Tam ve eksiksiz insan hakları zaten herkese aynı şekilde eşit olarak uygulanamazdı. Uygulanmasına da gerek yoktu. Adalet Bakanı net konuşuyordu. Mutlak eşitlik diye bir şey olmaz. Eşitlik ancak aynı koşullardaki insanlar arasında olur. Evet, siyasi suç ile adi suç farklı suçlardı. Bu kişiler sanık olarak dahi eşit değildi. O nedenle de siyasilere işkence yapılabilirdi. Söylenilenin meali buydu. 5. Çifte standardın damgası. MGK tarafından veto edilen yasa direktif doğrultusunda onarılarak Cumhurbaşkanı'na sunuldu ve yürürlüğe girdi. 3842 sayılı yasa bütünüyle çifte standart üzerinde yükseliyordu. Çifte standart yasasını 31. maddesinde itiraf ediyordu. Bu hükme göre tam ve eksiksiz insan hakları için işkence ayıbından kurtulmak için yasanın getirdiğini iddia ettiği düzenlemeler devlet güvenlik mahkemesi kapsamına giren suçlarla olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde olağanüstü halin ilanına neden olan suçların sanıklarına uygulanamayacaktı. Yasanın istisnası ikiyüzlülüğünü de belgeliyordu. Bu uygulanamayacak hükümler şunlardı. Sanığın tutuklanmasına, tutuklulukta geçecek süreye, gözaltı süresine, yakalama ve tutuklamaya itiraza, ifade ve sorguya çekilmeye, susma hakkı, müdafi yardımı, gözaltında görüş hakkına ilişkin düzenlemeler. Görüldüğü gibi yargı reformunun özünü oluşturduğu söylenen bu hükümler siyasilerden istisna tutulmaktadır. Yeni yasa, yakalama, gözaltı, sanığın hakları, tutuklama konularında siyasi sanıklar ve Kürtler için ayrı yargılama süreci, adi suçlular için ayrı bir yargılama süreci getirmiştir. Oysa klasik hukuk teorisinde ceza yargılamasının amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olarak tanımlanır. Nitekim iktidar çevreleri de bu yeni yasa ile yargılamanın daha sağlıklı olacağı düşüncesindedirler. Ne var ki bu sağlıklı yargılama görüşü siyasi sanıklar söz konusu olduğunda çok kolayca bir kenara bırakılmaktadır. Bu da yaklaşımının tutarsızlığının bir başka göstergesi olmaktadır. 6. Çifte standardın gerekçeleri. MGK'nın veto gerekçelerine paralel ve ek olarak iktidar çevreleri iki gerekçe daha ileri sürmektedirler. Bu gerekçeler de aslında siyasi sefaletlerin sergilenmesidir. Birinci olarak insan haklarının tam ve eksiksiz olarak siyasi sanıklara ve olağanüstü hal bölgesindeki kişilere uygulanmasının teröre karşı mücadele eden güvenlik güçlerinin şevkini kıracağı iddiasını ileri sürmekte ve çifte standardın bu nedenle mazur görülmesini istemektedirler. Bu savunma, savunma olmadığı gibi tam tersine siyasi suç sanıklarına ve olağanüstü hal bölgesinde suç işleyen sanıklara işkence yapıldığının, onların insan haklarından yararlanılmadığının açıkça itirafıdır. Çünkü yukarıda da denildiği gibi 3842 sayılı yasa yargılama sürecine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. İşlenen suçların cezalarında herhangi bir indirim söz konusu değildir. Cezalar yine aynıdır. Yalnızca iktidarın ileri sürdüğü gibi maddi gerçekliğin daha sağlıklı olarak eldesi olanaklı olabilecektir. Yani gerçeklik açığa çıkacaktır bu yasayla. Peki gerçekliğin sağlıklı olarak bulunması güvenlik güçlerinin şevkini neden kırsın? Gerçeğin ortaya çıkarılmasının kime ne zararı olabilir? Burada özür belirtirken bir suç itiraf edilmektedir. Gözaltı süresinin kısaltılması, sanığın gözaltında avukatıyla görüştürülmesi ve sorguda avukat bulunması işkencenin önlenmesine yönelik düzenlemeler olarak sunulmaktadır. Bu nedenle de bu hususlardan siyasilerin ayrık tutulması, Kürtlerin ayrık tutulması, işkencenin kabulü ve itirafından, teyit edilmesinden başka bir anlam taşımaz. Bir diğer çifte standart gerekçesi olarak 3842 sayılı yasanın olağan zamanlarda uygulanacak bir yasa olduğu, bunlardan dolayıdır ki şu yaşanılan olağanüstü koşullarda yasanın herkes için uygulanamayacağı görüşüdür. Bu görüş de tutarsızlığının ötesinde tümüyle yalandır. Şöyle ki ilkin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yarısı olağanüstü hal rejimleri altında geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik dönemler istisna, olağanüstülük kuraldır. Diğer yandan olağanüstü hal kaldırılmış olsa bile yasa DGM kapsamına giren suçlar için uygulanamayacaktır. DGM'ler ise olağanüstü kurumlar değil, 1982 anayasasına yer almış olan olağan mahkemelerdir. İktidar kendisiyle DGM'ye olağanüstülüğü olağanlaştıran mahkemeler olarak hayır diyenleri karıştırmaktadır. DGM var oldukça yasa uygulanamayacaktır. Dayanaksız, çürük, iki gerekçenin özeti işkencenin itirafıdır. Nitekim Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komisyonu'nu 21-12-1992 tarihli raporunda Cumhur değişikliğinin DGM kapsamına giren suçlara uygulanmamasını eleştirmektedir. Komisyon işkence raporunda şöyle demektedir. Ne yazık ki bugünkü haliyle Türk kanunları DGM yargı alanına giren suçlar çerçevesinde yakalanan kimselere bu yöntemlerin, kötü muamele ve işkencenin uygulanmasına karşı uygun önlemler getirmemektedir. Tam tersine bu yöntemlerin kullanımını gözaltı süresini uzatarak ve böylece olabilecek işkence uygulamasının fiziki izlerinin kaybolmasını mümkün kılarak kolaylaştırmaktadır. Gerçeğin üzerini örtmek mümkün olmamaktadır. 7. Eşitlik ilkesi altüst ediliyor. Ceza uygulaması kanununda sanığın önemli kazanımlarından biri de masumiyet karinesinin elde edilmesidir. Yüzlerce yıllık mücadelelerin eseri olarak ortaya çıkan masumiyet karinesi, sanığın suçunun yargı kararı ile kesinleşmesine kadar sanığın suçsuz olduğu anlamına gelir. Yargılama süresince yargılanma, gözaltına alınma, tutuklanma dönemlerinde karar verilinceye kadar mutlak şekilde sanık suçsuzdur. Bu nedenle de sanık çeşitli hak ve özgürlüklerin sahibidir.